Ayrım 7.
Yerleri yıkayan geçitin bekçisini selamladı. Dükkana vardığında incir sepetleri onu bekliyordu. Parayı önceden alan Kabzımal incirleri dükkanın önüne bırakmıştı. Bezi kaldırdı, sepetlerin içi yumurta iriliğinde, taptaze, gerçek Mikaniona incirleriyle doluydu. Taşınma sırasında incirlerin bozulmaması için her sıranın arasına bir incir yaprağı konmuştu. Bir incir aldı, kabuğunu bile soymadan ağzına attı. Sonra sepetlerin içindekileri teker teker yere dizdi. Arada ağzına 2-3 incir daha atarak hepsini yere yaydı. Yedikleri de en olgunları, bal dolu olanlarıydı ama yaprakları ayırmadı. Bu işi de yapmaya kalksa çok zaman kaybedecekti. Taptaze kocaman incirleri meraklısına iyi bir fiyatta satabilirdi ertesi sabah. İncirlerin üstünü çuvalla örttü, geçitin bekçisinden hortumu alıp iyice ıslattı. Kepengi çekti, dükkanı kilitledi, komiserin kaçışını fark etmemesi için aceleyle canavar sürüsünün arasına süzüldü. Varanoros'un gidişinden sonra boksör Jimmy tek başına kaldı. O da bu tür işlerden hiç hoşlanmıyordu. Yumruk atmak onun için spordan başka bir şey değildi. Ama nerede spor için boks yapmak, nerede kendini korumaktan habersiz bir adamı dövmek. Hiç de çekici yanı yoktu bu işin. Üstelik saçmaydı da. Ama elinden ne gelirdi? Doklarda hamallık yapıyordu, iş çıktığı enderdi. Her sabah arkalığıyla dokların yolunu tutuyor, bir vapuru boşaltmak üzere çağrılmayı bekleyerek arkadaşlarıyla gezinip duruyordu akşama kadar. Selanik limanı can çekişiyordu. Ufukta tek tük vapur görünürdü. Rıhtım hamalları çok kalabalıktı. İş çıktı mı polisin hizmetindeki bir sendikacı çıka gelir ve canının çektiği hamalları seçer götürürdü. Önceleri Jimmy bir şeyin farkına varmamıştı. Nedense sıra ona hiç gelmiyordu. Sinirleniyor, ağız dolusu sövüp ayrılıyordu. Ertesi sabah ister yağmur yağsın ister güneş açsın yine geri dönüp bir türlü gelmek bilmeyen işi yine beklemeye başlıyordu. Bir gün limanın en eskisi sayılan ve her yere girip çıkan Vlamis baklayı ağzından çıkardı. Sen Rusya'da doğdun değil mi? Evet. Batum'da mı? Öyle. Bana bak dostum, onların gözünde sen komünistin birisin. Bu yüzden bir türlü iş alamıyorsun. Batum'da doğduysam suç benim mi? Kimsenin suçu sende bulduğu yok. Ama kuş kanalından birisin işte. İstersen kabul ettiğini onlara söyleyeyim. Durumun birden değişiverir. Şimdikinden pek çok iş çıkarırsın. Kabul ettiğimi mi? Niye kabul ettiğimi? Sen orasına karışma. Önemsiz, hiç denecek kadar kolay bir iş. Öyleyse kabul ettiğimi söyle. Kollarımın sağlam olduğunu, çalışmayı sevdiğimi anlat onlara. Her gün akşama kadar çalışsam yılmam. Birkaç gün sonra hiç tanımadığı yabancı biri yanına yaklaştı ve ülkeyi tehdit eden komünist tehlikesinden söz açtı. Bu solcu köpekler insanları paslı konserve kutularıyla boğazlıyorlardı. Selanik'te tehlike daha da büyük diyordu adam. Öyle ya, ilk gürültüde Bulgarlar tepelerine çullanacak ve topraklarını işgal edivereceklerdi. Yıllardan beri denize çıkmanın yolunu arıyorlardı. Sen rıhtım hamalısın, gemilerin önemini bilirsin. Boks yaptığına, biz de güçlü kollara ihtiyaç duyduğumuza göre iş çıktığında sana bir işaret çakarız. Jimmy adamın önerisini sevinçle kabul etti. Bütün bu sözlerden pek bir şey anlamamıştı ama ertesi gün durumun ne kadar değiştiğini anladı. İş çıktı mı herkesten önce onu çağırıyorlardı. Haftada 5-6 gün çalışabiliyordu. Ona 7 numarayı verdiler. Bu geceki gibi birkaç gösteriye çağrıldı. Boksu spordan başka şey kabul etmediği halde kendini birkaç yumruk atmaya zorluyordu. Can kurtaranın peşinden koştuğu için uzaklaştığı olay yerine döndü. Bir yandan fıstık yiyen, bir yandan da haykırarak yapıyı taşlayan birkaç rıhtım hamalıyla selamlaştı. 13. Biri Pirüşas'ın toplantıya gelirken yaralandığını, dayak yediğini ve acele ilk yardım hastanesine götürüldüğünü Z'ye bildirdi. Z dostunun geçirdiği kalp rahatsızlığını yakından biliyordu. 2 aydan daha çok hastanede yatan Pirüşas'a kendisi bakmıştı. Spatopoulos ortadan kaybolmuş, Pirüşas da saf dışı edilmişti. Demek yakında sıra kendisine gelecekti. Korkması için hiçbir neden yoktu. Kürsüde tek başına bugün her zamankinden daha büyük bir zevkle barıştan söz etmeliydi. O ana kadar söyledikleri, verdiği rakamlar, istatistikler, ünlü kişilerin, önderlerin sözleri iyiydi ama içinden geçenlerden hiçbirini yansıtmıyordu. İçinden geçenleri açığa vurmakta güçlük çekiyordu. Çünkü bu akşam gırtlağında bir şey düğümleniyor, onu boğuyor, kentin, ülkesinin, dünyanın üzerinde yükselip öbür gezegenlere kadar uzanmasını istediği protesto sözleri bir türlü ağzından çıkmıyordu. Hayat gerçekten yaşanmaya değerdi. Hiçbir ölüme boyun eğemezdi. Mesleğinde her gün rastladığı biyolojik ölümü bile kabul etmiyordu. Anlaşılmaz bir korku yayılmıştı içine. Kepenkleri kapalı bu salonda kendisini dinlemek üzere yığılan bu insanların karşısında dalga dalga gelen baş dönmesine karşı yapayalnız ve yaralı, başlarında yüzbaşı solun bulunduğu kafirler tarafından hırpalanan yeni bir aziz etenmedi sanki. O yüzbaşı Sol ki Şam yolunda gördüğü hayalden sonra büyük bir pişmanlığa kapılmış ve putları kırıcı yeni inancın havarisi, sözcüsü Aziz Pol olmuştu. Bir türlü kendinin olmayan o kadının gözlerinden, şu sıra rahat bir evde çocuklarıyla uğraşan o kadının sesinden yoksun büyük bir özlem duyuyordu. Aile yuvasının hemen yakınında çocukluğunun kumsallarında bir daha bulmamacasına yitirdiği çakıllar ve neredeyse dağın içine gömülen o köy, arka arkaya düşen çürük dişlerin benzeri evlerle kaplı o küçük, çeneyi andıran köyden arta kalan korkuluklar, kimsenin ekmeğini, gerçek köy ekmeğini pişirmediği boş avluların dibindeki fırınlar. Akşamın altısı, keçilerin saldığı saat. O ufacık bir çocuk, köylüler artık işe yaramaz hale gelen küreklerin sözünü ediyorlar. Küçük ırmak, benim ilk aşkımın beşiği bir daha rastlaşmadan nasıl büyüdük ikimiz ve sen, yatağının dibinde ölü kemiklerini andıran beyaz çakıllarla kurudun. Ben bugünkü duruma geldim, o kadının gözlerinden yoksun, onu ne kadar sevdiğimi kimse bilmeden. Bir gün çıktı gitti yabancı ülkelere, evlendi, çocukları oldu, yaşlanıp iyice ufaldığında köye dönecek. Hangi gece gizli ırmaklarda şimdi unutup yerine kimsenin göstermediklerini öğrendiğimiz şeyleri öğrettiler bize, yoksulluğun üstüne yığılan bu yoksulluğu. Ben insanlığın yüce dilencisi önünde küçücüktüm. Yardım edin ne olur, yağmur yağıyor. Tavernada yaldızlı kağıdı içinde bir gardenya. Kadın çiçeği göğsüne iliştiriyor. Sonra törenlerde patlatılan toplar gibi patlıyor balonlar. Patlıyor sağa sola dağılan, incecik, iyice yükselmek isteyen ama satıcı kadının eliyle müşterilerin sigaralarına değebilmek için yere indirilen incecik zarlar. Her şey müzik. Geçip giden 10 yılı hiç seyirmeden görebilen gözlerin. Genç bir kızdın o zaman, seni seviyordum, sana hayrandım, karım olmanı istiyordum, yüzün ne kadar da buruşmuş, nasıl da dökülmüş saçlarım, gövdelerimiz ne kadar da ağırlaşmış. Kimsenin bakmadığı, yaşadığımız anın dışında hiçbir şeyin önemi kalmadığı sıra seni göğsümde sıkmak önemliydi yalnız. Aynı şeyi şimdi düşüncede, her şeyi ve herkesi içine alan düşüncede buluyorum ve işte bulut denizinin üzerindeyim. Çünkü ölmek istemiyorum. Sabah, uyandığından beri içinde hep aynı yakınma vardı. Evden çıkarken karısını, çocuklarını öptü. Dostlarına göstermek üzere resimlerini yanına aldı. Ama yol boyu uçakta hiç durmadan bu resimlere baktı. Gerekli bir dert saydığı ailesi için hiç duygulanmayacağını sanırdı. Oysa duygulanmıştı işte. Ama aile hayatının ötesinde hayat, önceden hazırlanmış toplumsal kalıpların içine girmiyordu. Ötede sonsuz, bambaşka bir kucaklaşma vardı. Onun hareketleri, davranışı bir politikacınınkine benzemiyordu. Bir takım uzlaşmalara iten ve kahramanların dışında herkesin yaşamasına fırsat veren o soğuk mantıktan onda eser yoktu. Güçlü duygular onu şiddet hareketlerine yöneltiyordu. Vurmak ve küfretmek gibi olumsuz şiddet hareketlerine değil, inandırmaya, kabul ettirmeye, yön vermeye. Hayır, yalnız olamazdı. Kendisinden önce binlerce ölü şu sıra kafasını kurcalayanları düşünememiş, aralarında kısa süre sonra sonsuzluğun arşivinde yer alacak bir hayatın görüntülerini birleştirememişlerdi. Çocukken renkli çıkartmalarla oynardı. Büyüdüğünde bu çıkartmalar gerçek oldu. Ve hayal kuruyordu. Dünyayı tanımak için bir gemiye binip gezmek istiyordu. Bir ay önce tek başına maratondaki küçük tepeye çıkmıştı. Tek başına Yunan bayrağı göğsüne sarılı 42 kilometrelik yolu yürüyerek aşmıştı. Barış yürüyüşüydü bunun adı. Barışseverlerin yürüyüşü. Yeryüzünde sürekli bir barışın sağlanması için. Başka Vietnamların, başka Hiroşimaların olmaması için. Beyaz harflerle yazılmış bir barış. Sonra bir pazar Egin'i, ikinci kez Almanlar tarafından işgal edilen adaya vapurla yaptığı gezinti. Ama bu kez Almanlar adaya turist olarak geliyor ve tutuklu direnişçilerin anaları oğullarıyla görüşebilmek için sıra bekliyorlardı. Onlar cezaevinde 20. yıllarını doldururken, makineli tüfek ve çizme yerine fotoğraf makinesi ve şortla gelen Alman turistleri güneşin son ışınlarından yararlanmaya çalışıyorlardı. Bunca haksızlığa isyan edip batan güneşin. Derken siyah giysili, kalamatalı bir yaşlı kadın onu tanımış ve içini dökmüştü. "Ah doktor, derdim ne kadar büyük bir bilsen. Buraya oğlumu görmek için geliyorum. Ne kötülük yapmış olabilir. 16 yaşındaydı, ne bilirdi zavallı." Ve büyük bir hüzünle kaplı aynı vapura binip geriye dönüş. Bütün bunları nasıl kabul etmeli? "Ne mutlu barış severlere, çünkü onlara Tanrı'nın çocukları adı verilecek," dedi. Bu arada iki jandarma subayı yukarı çıkıp hoparlörleri susturmak istiyorlardı. Onlara kaşının üstünü gösteren Z, "Bakın, buramdan yaraladılar," dedi. "Kazasız belasız buradan ayrılmanız için elimizden geleni yapacağız," dedi polisler. "Bir polis kordonu yalnız sizi koruyacak, hiç merak etmeyin." "Kendim için korktuğum yok. Şu salonu dolduran insanların başına bir iş gelmesini istemiyorum." "Gerekli önlemleri alacağız ama hoparlörlerin dışarı yayın yapmaması için emir verildi." "Hoparlörler susturulamaz. Buraya gelen pek çok kişi kapıda kaldı. İçeri alınsalardı saldırganlar da onlarla birlikte gelecekti. Söylediklerimizi duymaları gerekli." "Size karşı çıkanların havası gitgide sertleşiyor." "Polisin görevi onları dağıtmaktır. Şu gösteriyi biz düzenledik, onlar değil. Polisin işi ne? Polis bizi korumaya mı yoksa arkadan vurmaya mı geldi? Sayın milletvekili, son olarak savcıya, generale, emniyet müdürüne, valiye ve bakana başvuruyor. Başına neler geldiğini öğrenemediğimiz arkadaşımız Spatopoulos'un hayatının korunmasını istiyoruz." 14. Emniyet müdürü otelden içeri rüzgar gibi daldı. Onu otelin bekleme salonunda dehşet içinde buldu. "Arkadaşlarınız en iyi gangster filmlerinde görüldüğü gibi kaçırıldığınızı ve size işkence edildiğini söylediklerine göre birlikte toplantıya gitmemizi rica ediyorum." Z durmadan hoparlörlerle çağrı yapıyor. "Olup bitenler utanç vericidir," diye bağırdı Spatopoulos. "Neredeyiz? Katanga'da mı? Hoparlörler dışarıdakileri kışkırtıyor. Öyleyse kalabalığı dağıtın. Neden geri püskürtmüyorsunuz?" "Püskürtme hareketine giriştik." Birlikte yürürlerken Spatopoulos polis memurlarının şu sözlerini duydu. "Haydi çocuklar, onları yarın gebertirsiniz. Biraz gerileyin." Tam kapıdan girecekleri sıra başka konuşmalar kulağına çalındı. "Elimizden kaçabilecekleri ikinci bir çıkış kapısı var mı? Pis Bulgarlar, hepiniz gebereceksiniz. Z'yi ipe çekin." Spatopoulos daha kararlı bir sesle, "Olup bitenler utanç vericidir müdür bey," dedi. "Ne dediklerini duymuyor musunuz? Neden susturmuyorsunuz onları? Bunun da adına devlet deniyor." Sonra demir kapıdan içeri girdi. Z'nin konuşmakta olduğu üçüncü kata çıktı. 15. Spatopoulos'un salona girdiğini gördü Z. "İşte tıpkı Lazarus gibi öteki dünyadan geliyor." Dipnot: Marta ve Meryem'in kardeşi İsa'nın dirilttiği Aziz. "Bir daha dönmemek üzere kaybolduğunu sanmıştım. Döndü geldi ama hiç dönmeyen, ulaştırılmaz mesajlarını bize bırakanlara ne demeli? Kanımızda dolaşan, onlara sorduğumuz soruları bize hiç sormayan, bütün bu ölüler, hiçbir şey gizlemeyen gece, büyük, kapı boyutlarında kara bir dörtgen. İki jandarma subayı hoparlörleri susturmak istediğine göre bu hoparlörler gecenin karanlığında gedikler açıyor demektir. Konuşmam gerek. Karşımdaki yüzler bunu istiyor. Ama Lazar öteki dünyadan geri geldiğinde bütün söylediği karnım aç olmuştu. Bunun anlamı hayata baştan başlıyorumdu. Yeniden yemek istiyorum. Yeniden adalet, eşitlik, barış istiyorum. İneklerin ayaklarını soktuğu bir ırmak. Güneş doğduğunda ve ben güneş ışığıyla kırbaçlanıyorum. Başka ne demeli bilmem ki. Telefonun sesi kesildiğinde hemen artık kimsenin bizi düşünmez olduğunu sanırız. Yine de yeni yetmelik düşleriyle avunur, kadın çarşaflarını düşünürüz. Biz değil, görüntümüz. Beni öldürürlerse başkaları için böyle bir görüntü halini alacağım. Gövdesiz, kendini başkalarının retinasında doğrulayan bir yüz. Bugün damla damla olayları izlemekten aciz beynime sızdı. Yakınımızdaki durum gitgide büyüyor. iyice olgunlaştığında hepimizi dehşete düşürecek. Aşk çok tatlı ama benim için sende yaşamak daha da tatlı. Kendini bıraktığın, boyun damarlarının titrediği sıra, kendini bende yitirdiğin, yitip gitmene engel olduğum an. Sen, pasif ve coşkun deniz, duruma göre ölümsüz ya da geçici ırmak, kıpkırmızı pençeleriyle kekliklerin ötüştüğü, sel yatağı, sen ve ben, barış. Polisler gelip salonumuzu kirlettiler. Ne sormak istiyorlardı? Yapmaları gerekeni yapıp gittiler. Ama bir kere gedik açıldı. En korktuğum da bu. İlk kez fotoğrafa dönüşmekten korkuyorum. Oysa her şey beni buna itiyor. Neden? Ölüler deposunda bir resim öbürüyle çatışır. Gemi omurgasının okyanusu yararak geçmesi gibi yırtarlar zamanı. Ama okyanus ölümsüzdür. Gemiler yalnız gelir ve geçerler. Ne diyordum? Onlara bir şey dediğim yok. Kendi kendime konuşuyordum. Evet, telefon olmadığı, elini avcuma aldığım sıra boyun damarların dudaklarıma karşılık verirken hayat güzel. Evet, insanlar kan kanserinden ölmedikçe hayat güzel. Kalabalık karşısında konuşmakta güçlük çekiyorum. İçimi kaplayan, bana baskı yapan her şeyi bunun için söyleyemiyorum. Sözcükler de birer simge. Gerçek olan yalnız duygular. Seni sevdiğimi, sensiz yaşayamayacağımı söyleyecek söz bulamıyorum, barış. Kırık dökük, paslı mandallarla tutturulmuş, çorap ve kilotlar ipte kuruyor. Kimsin sen? Ben, bu odaya tıkılmış, konuşamayan adamım. Buradakiler beni dinlemeye geldiler. Onlara bir şey söylemedim sayılır. Bugünün insanları sözlerin değerine değil, yalnız görüntülere inanıyorlar. Ben de insanlar için bu tür bir fotoğraf olacağım. Fotoğraf biçiminde evlerinin içine gireceğim. Bütün bunlar teknik gelişmeden ayrı tutulamaz. Bilimsel gelişimin dışında düşüncenin var olduğuna inananlar çok büyük bir yanılgıya düşmekteler. İşte yine başım dönüyor, kocaman bir kırmızı yumurta görüyorum. Bir alan kadar büyük, Moskova'nın kızıl alanı kadar. Vuruyorlar kabuğuna, kırılıyor, içinden bir kuş çıkıyor. Oysa annem pişirmişti bu kuşu. Bir kuş çıkıyor ve başlıyor uçmaya. Atmosfer, stratosfer ve iyonosfer tabakalarını aşıyor. Söyle, şu an ne hissediyorsun? Düşünce daralıyor, yürek daralıyor. Her şey bu sözde söyle sona erdiğinde edeceğim telefona bağlı. Uçaklar havalanıyor ve olmadığımız her şeyin öcünü alıyoruz. Fiyasko. Gel, geri dön, sana söyleyeceklerim var. Sakın duraklama. Ben seninle konuşmaktan çekiniyor muyum? Seni özlüyorum. Herkes yiyip içebildiği, herkesin kafayı tütsüleyecek kadar içkisi olduğu zaman hayat güzel. Ayıp, bütün bu yapılanlar çok ayıp. Bizden istediğiniz nedir? Dağıtın kalabalığı. Siz merak etmeyin. Sorun orada değil. Nerede? Dağılmaları gerekiyor. Otobüsle buradan ayrılmanızı sağlayacağız. Öneriniz kabul edilir gibi değil. Niçin? Otobüsler birer tuzak olacak. İçine girdiğimizde hepimizi rahatça parçalayacaklar. Biz her şeyden kuşkulanmayı öğrendik. Derimden ter sızıyor. Sonra dünyayı cinsel sapıklar kaplıyor. Erkek olamayacak ordu ordu adam. Efsaneleşen birinin eline geçmeyen mektuplar. Yeryüzü haykırıyor. Haksızlık haykırıyor. Fotoğraf olmak istemiyorum. Geç kaldılar. Hasta yüreğini düşünmeden vurdular ötekine. Güzel, ey güzel Selanik. Şimdi her şey bitti. İyi geceler. Dünya daralıyor, yürek daralıyor. En kötüsü bir türlü korkuya alışamayışım. Çıkınız, kordon altına alınacak. Biz Miss Solongi'de kuşatılanların eşi miyiz? Tehlike yok. Ya taşlar? Hepsi geri püskürtüldü. Nereye kadar? Otelinizin ötesine. Şimdilik elveda sevgilim. Aşk bir türlü gerçekleşemeyen, var olmayan şey. Sen başka yerdesin, ben başka yerde. İkimizin de haklılığı gün gelir kanıtlanır. 16. Yangoz frene bastı, oturduğu yerde doğrularak bir saatçi dükkanının parmaklıkları arasından saatin kaç olduğunu anlamaya çalıştı. Ama vitrine yığılmış bütün kadranlar değişik saat gösteriyordu. Şaşırdı kaldı. Elektrik akımı kesildiğinde kendiliğinden atan bağlantı düğmesi gibi bir dükkanın reklam saatiyle karşılaşana dek yoluna devam etti. Saat 9:20 geçiyordu. Konuştukları yerde bulunmaları gereken saat. 3 dakika gecikmişti bile. Cama vurdu. Van Gogh'un suratı beliriverdi. Dostum, işbaşı yapma zamanı geldi diye bağırdı. Sonuna kadar gaza basıp gösterilerin sürdüğü yere yöneldi. Dikkati çekmemek için başka bir yoldan dönmeyi düşündü. En iyisi Büyük İskender Caddesi'nden geçip Aristoteles Sokağı'na sapmak, oradan da Egnatia Caddesi'ne dalarak çarşının dar yollarında izini kaybettirmekti. Nasıl olsa bu dar yolları avcunun içi gibi biliyordu. Gizli bir yol gibi kavgaların tam göbeğine çıkan Spandonis Sokağı'nın ağzına varıp orada durabilirdi. Yol boyu kent her zamankinden daha durgun gibi geldi. Yaya sayısı azdı, çok sayıda araç da görülmüyordu. İyice aydınlatılmış bir sürü vitrin vardı ama ara sokaklar karanlıktı, yine de farları yakmasını gerektirecek kadar değil. Kaynaşan yerden fersah fersah ötede, aynı zamanda da burnunun dibindeydiler. Hızla geçtiği halde sarmaş dolaş yürüyen çifti, büyük Lampropoulos mağazaları önünde gezinen gençler kalabalığını, limana demir atan 6. filoya bağlı muhripten iki Amerikalıyı fark edebildi. Kırmızı ışık yandığında durdu, yuvarlak ve taze ekmekleri geniş tepsisine piramit biçiminde dizen Kuluria satıcısını gördü. Dipnot: Kuluria, simit. Bir tane almak istedi, ağzı yapış yapıştı ama yeşil ışık fırsat vermedi. Kent her akşam deniz kıyısında sakin ve tarafsız soluk alırdı. Bu akşam soluk alıp bile vermiyordu. Sola, Aristoteles Sokağı'na saptı. Bu ani dönüş Van Gogh'u kamyonet kasasında bir yandan öbürüne fırlattı. Kendisini düşünmeden araba kullanan Jan Gos nasılsa duymayacaktı. Bastı küfürü. İki eliyle kasanın kenarına tutundu. Sinemada düşmanın amiral gemisine saldıran zırhlının ardında bıraktığı köpüklü iz gibi arabanın altından akıp giden sarı şeritlere bakarak eğlendi. Şimdi Jan Gos Petinos kahvesi yakınına gelmişti. Şu birkaç saat önce belediye meclisi üyesi kadına saldırdığı kahve. Sonra afişi yırttığı Piccadilly Club'ın önünden geçti. Asfaltın yolu iki geçite ayıran yeşilliğin ortasına dikili sopa, elektrik tellerine yapışıp kalmış bir uçurtma iskeleti gibi sırıtıyordu. Geçit töreni sırasında tribündeki yüksek rütbelileri selamlarcasına birden başını çevirdi ve Vasileios, Iraklıya yolundaki ıssız, karanlığa gömülü depoyu fark etti. Tütün yapım evinin dev yapısı, kötülük habercisi gibi tepesine tünemişti deponun. Tek aydınlanan elektra sinemasıydı, içine kapanık, cılız ışık. Şu saatte depoda bir tek kamyonet, bir tek triportör yoktu tabii. Şimdi orası sandıklar, çimento torbaları, fıçılarla doluydu. Arkadaşlarının ertesi gün yerlerine teslim edecekleri mallarla bir an deposunun bulunduğu karanlık sokakla birlikte bu geceki görevinin kendisine neler sağlayacağı da aklından geçti. Bu iş gelecekte bütün dilediklerini ayağına getirecekti. Şimdi Aristoteles Sokağı'nın iki yanından hızla geçen yeni Bizans stili yapıların kemer ve kubbeleri gözünde sürekli ve tek düze bir duvar halini almıştı. Aristoteles ve Ermu yollarının kavşağında solda ve oldukça ileride ürkütücü gölgeleri fark etti. Bir hoparlörün yaydığı anlaşılmaz sözler kulağına kadar geliyordu.